Köpekler.
Köpekler. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın sesleri. Başkent hoş geldiniz. Hayatın sesleri başladı sevgili dinleyenlerimiz. Yeni bir haftanın ilk gününde yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olalım istiyoruz her zaman olduğu gibi. Program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefonlarımızı hatırlatalım. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz ve yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları buralardan da ulaşabileceğinizi biliyorsunuz dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin İlk müziğini dinliyoruz şimdi.
Bildiğim çok doğru var ama hala yanlışlarım. Düşerim delilenmiş kalbimin ah pusularına, seven herkese delilenmiş kalbim ile inanıp durdum.
Bir hazine. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün köşemizde Gazi Üniversitesi Halk Bilimi Bölümü doktora öğrencisi, UNESCO bursiyeri sevgili Tuna Yıldız var. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün Ankara'da bulunan somut olmayan kültürel miras müzesinden söz edeceğiz. Çünkü evet, çok önemli bir müze gerçekten. Ama önce bir müzenin kuruluş öyküsünü dinleyelim. Ne zaman, nasıl kuruldu?
Tabii ki müzemiz 2012 yılında kurulmasına rağmen aslında çok geçmişi uzun bir döneme dayanıyor. Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı saygıdeğer hocam Profesör Doktor Öcal Oğuz daha evvel Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyken Türk Halk Bilimi Bölümünün girişine iki tane küçük cam mekan koymuştu ve orada şey yazardı. Ben öğrenciydim o zamanlar Hacettepe Üniversitesi'nde. Orada Türk Halk Bilim Müzesi'ne doğru diye bir yazı vardı. Bu bahsettiğim sene 2000'ler, 90'lı yılların sonu. Hı hı. Bu hocanın bir hayaliydi Hacettepe Üniversitesi'ndeyken. Sonra hocamız Gazi Üniversitesi'ne geçtikten sonra 2005 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde, yani rektörlüğün rektörlüğe bağlı Türk Halk Bilim Araştırma Uygulama Merkezi'nin içinde bir müze kurduk biz. Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi. Bu 2005 yılında kuruldu. Ve içinde yaklaşık 2000-3000 tane envanteri olan bir müze. Bu müze daha çok bizim öğrencilerimizin gönüllü olarak çalıştığı, bir staj imkanının sağlandığı bir yer. Aradan yıllar geçti. 2005 yılından 2012 yılına geldiğimizde Öcal hocamız hep derslerinde bize koruma ve uygulama derslerinde hep şundan bahsederdi. Ankara'da bir açık hava müzesi olması gerekiyor. Ankara'da bir açık hava müzesi olması gerekiyor. Folklor müzesi olması gerekiyor. Bunun hayalini hep kurardı ve derslerde bunun üzerine, nasıl olması gerektiği üzerine bizlere hep anlatırdı. Ancak açık hava müzesi kurulması imkanı olmadığı için ilk başta 2012 yılında Altındağ Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı ve Gazi Üniversitesi Hamamönü dediğimiz bölgede eski bir Ankara konağını restore ederek bir Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi kurması fikri ortaya çıktı. Bunun maddi desteğini Ankara Kalkınma Ajansı sağladı proje desteği olarak. Hı hı. Akademik bilgi birikimine Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilim Bölümü, başta hocamız Öcal Oğuz olmak üzere öğretim üyeleri, doktora öğrencileri, yüksek lisans, lisans öğrencileri sağladı. Ve Altındağ Belediyesi de o konağı bize vererek bu müzenin kurulmasını sağlamış oldu.
Aslında siz biraz da şanslısınız herhalde bu konuda. Çünkü Profesör Doktor Sayın Öcal Oğuz'un sayesinde bir müze nasıl kurulur? Bir tabii müzeyi ki kurmanın yolları nelerdir? Aynen, hedefe aynen nasıl ulaşılır? Bunları görerek aslında tabii yaşayarak ki bugünlere geldiniz.
Tabii ki o detaylardan biraz daha bahsedeyim. Hani neler geçti başımızdan.
Evet, lütfen.
Şöyle ki bu projeye biz 2011 yılında başvurduk. Ankara Kalkınma Ajansı'nın bir turizm destek projesiydi. Bu Ankara'daki turizmi geliştirme destek projesi. Biz bu projeye başvurduğumuzda kabul edildi projemiz. Müze kurma fikri onların da hoşuna gitti. Ama önce elimizde verilerin olması gerekiyordu. Yani Ankara ile ilgili somut olmayan kültürel miras verileri olması gerekiyordu. Ve biz 6 ay boyunca Türk Halk Bilim Bölümü lisans öğrencileri, yine yüksek lisans öğrencileri, doktor öğrencileri ve hocalarımız 6 ay boyunca alan araştırmasına çıktık. Ankara'nın 17 ilçesini dolaştık. 100 köye gittik. Hı hı. Ve 250 kaynak kişiyle görüşme yaptık. Onlardan işte bahar kutlamalarından tutun da kullandıkları deyimler, atasözleri, masallar, halk hekimliği yöntemleri, ondan sonra düğünleri, sözlü kültürleri gibi birçok şeyi derleyerek bunlar üzerinde kafa yorup bu müzede bunları nasıl sergileriz, nasıl uygulama modellerine dönüştürürüz diye düşünerek müzeyi açtık.
Aslında ve tüm bunların hepsi gerçekleştirildi tabii ki.
2012 müzede yılında proje bitti Aralık ayında ve biz müzeyi açtık. Aralık ayında resmi açılışı 2013 Mayıs ayında yapıldı ve bu müzenin hani bir de felsefesi var, somut olmayan kültürel miras adı üstünde. Hani somut olmayan kültürel miras deyince işin içine UNESCO yaklaşımları giriyor. Evet, biliyorsunuz UNESCO'nun 2003 yılında imzaladığı bir sözleşme, somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi. Ve bu sözleşme şunu söylüyor: somut olmayan kültürel mirasınızı koruyun diyor. Bu korumanın yöntemlerinden işte bazıları envanterleme, ondan sonra araştırma, kitap, yayın yapma ve müzelemek. Bunlardan birisi de. Hani bu, zaten müzenin felsefesi kültürel mirası, yaşayan kültürel mirası bulmak ve gelecek kuşaklara aktarmak.
Evet. Şimdi tabii Ankara'nın kültür turizmine de çok önemli bir katkısı var bu müzenin.
Tabii ki.
Özellikle yerinin de hamam önünde olması dolayısıyla değil mi?
Tabii. Şimdi hamam önü biliyorsunuz yani Ankaralı olanlar daha çok aşinadır bu duruma. Eskiden hani çok şey bir yerdi böyle daha bakımsız diyelim tabiri caizse. Ama sonradan Altınlı Belediyesi orada bir rekreasyon yani bir çalışma yaptı ve oradaki bütün konakları restore edince oranın bir canlılığa da ihtiyacı vardı.
Evet, o eski Ankara evleri ve konakları ortaya çıktı.
Ortaya çıktı. Buradaki canlılığı sağlayacak etmenlerden birisi de somut olmayan kültürel miras. Ankara'nın somut olmayan kültürel mirasıydı. Bu da tam üstüne denk gelince güzel bir şey ortaya çıktı. Tam Karacabey Hamamı'nı bilirsiniz. Oradaki zaten ismini oradan alıyor semt. Karacabey Hamamı'nın iki sokak yanında. Hamam arkası denilen bölgede aslında bizim müzemiz.
Hamam önü değil de hamamın aslında hamam
arkasında. Evet, orada.
Evet. Şimdi birazcık da müzenin içinden söz edelim. İki katlı bir müze galiba.
Evet, evet. İki katlı eski bir Ankara konağı. Ve burası şey, yaşayan bir müze. Şöyle söyleyeyim size. Camekanların arkasında donuk bir müze sistemi yok burada. Hani klasik etnografya müzelerine gittiğinizde camekanın arkasında bir nesne vardır. Siz ona dokunamazsınız. Nesneyle ilgili tarihini anlatan bir şey vardır. Hani bilgi vardır. Ama bizde öyle değildir. Nesneye doğrudan dokunabilirsiniz. Önemli olan nesnenin kendisi değil, onun etrafında oluşan kültürel kodlardır. Şimdi, müzeye gittiğinizde örneğin bizim müzemize bir meddahla karşılaşabilirsiniz. Meddah size hikayesini anlatır. Sonra kara göz oynatan biriyle karşılaşırsınız. Ve kara göz perdesinin arkasına geçip siz onun yardağı ya da işte çırağı olabilirsiniz.
Siz de oynatabilirsiniz.
Siz de oynatabilirsiniz yani. Tabii ki. Ya da üst kata çıktığınızda masal odası vardır mesela. Masalcı size masal anlatır. Siz de masal biliyorsanız masalcının yerine geçer ve masalınızı anlatırsınız. Hani bu müze daha çok etkileşimli ve yaşayan katılımcı bir müze.
Evet, katılımcı bir müze. Gerçekten çok hoş. Peki neler var? Şöyle bir birinci katta, ikinci katta girer girmez örneğin neyle karşılaşıyoruz?
Yani girer girmez şöyle söyleyeyim size. Bir şey var, bizim bir atölyemiz var aslında birinci katta ve bu atölyede karagöz kukla yapımı, sonra çeşitli düzenlediğimiz dönem dönem kurslarımız
kukla
oluyor.
Kukla yapımına da katılabiliyor muyuz?
Katılabiliyorsunuz. Mesela örneğin dün bir etkinlik yapıldı orada. Masal anlatma etkinliği. Gittiğinizde herkes kendi masalını anlattı. Bütün ziyaretçiler. Ondan önce mesela şey yapıldı. Geleneksel sabun yapım atölyesi yapıldı. Orada da gidiyorsunuz katıldığınızda. Bir öğretici var ve size sabunun nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. Veya geleneksel merhem atölyesi. Kullandığınız otlardan nasıl merhem yapıldığını anlatıyor size. Siz de katılımcı olarak ona katılabiliyorsunuz. Bu atölye dediğimiz yer burası.
Peki hangi saatler arasında gezilebiliyor müze?
Müze pazartesi günleri kapalı. Her müzenin olduğu gibi pazartesi günleri kapalı. Onun dışında sabah 8.30 ve akşam 17.30 arası müzemizi her saatte gezebilirsiniz rahatlıkla.
Ama şurada da bir müze varmış. Gireyim de bir 5 dakika gezeyim dolaşayım da çıkayım gibi bir müze değil anladığım kadarıyla.
Yok,
çünkü
değil, evet.
Girince katılım olunca işin rengi ve şekli biraz daha değişiyor.
Aynen.
Biraz daha uzun ve hatta keyifli bir vakit geçirilebiliyor
tabii ki,
galiba.
Tabii ki. Mesela şöyle söyleyeyim size. Bizim müzemiz o kadar katılımcı bir müzedir ki Çiğdem Günü, Hıdrellez gibi etkinlikleri hamam önündeki esnaf ve hamam önü çevresinde yaşayan halkla beraber kutlarız. Mesela Çiğdem Günü'nü biliyor musunuz bilmiyorum. Hani o baharda çıkan ilk çiçektir Anadolu'da ve herkes onu kutlar. Biz onu esnafla birlikte kutluyoruz. Hamam önünde, müzenin önünde bir çiğdem pilavı yapıyoruz. Sonra onu dağıtıyoruz insanlara. Hıdrellez de aynı şekilde hem bizim öğrencilerimiz hem halkın katılımıyla kutlanıyor. Ve mesela çamurdan oyuncak atölyeleri Yani bir çamurdan oyuncak yapan insanlar geliyor. Orada çocukların katılımı çok önemli. Çocuklar geliyor, çamurdan nasıl oyuncak yapacaklarını öğreniyorlar. Ve bu böylelikle de...
Sanki bir gelen bir daha gelmek ister gibi düşündürttü beni müze.
Tabii ki yani o kadar çok dolu ki müze. Hani bir gününüzü orada geçirseniz sıkılmazsınız. O derece dolu kendisine ve bu müze örnek de oldu. Şimdi biz ilk defa bu müzeyi Ankara'da açtıktan sonra birçok şehirden somut olmayan kültürel miras müzesi açma talebi geliyor.
Aa, ne güzel.
Örneğin mesela Ünye'de geçen sene açıldı. Hı hı. Ünye'de açıldıktan sonra şimdi Kuşadası'nda açılma hazırlıkları var. İşte Eskişehir, şurası burası derken Türkiye'nin bütün şehirlerinde bu talep geliyor. Çünkü çok farklı bir konsept.
Tabii klasik müze anlayışından çok
tamamen farklı. Evet.
Dolayısıyla tarihi ve kültürel değerleri ortaya çıkarmak adına yola çıkış amacına da ulaşmış ve ulaşmaya devam edecek bir müze. Aynen, Türkiye'nin diğer illerine de yayılması sebebiyle.
Evet, evet, evet, tabii ki. Ve burada hani... gönüllülük, katılım ve çalışanların da gönüllü olması. Ya mesela orada birçok insan çalışıyor. Bizim öğrencilerimiz bunlar ve çoğu orada gönüllü olarak çalışıyor. Kendi kültürel mirasına sahip çıkmak ve onu öğrenmek için. Birçok öğrencimizi biz böyle meddah olarak yetiştirdik, karagözcü olarak yetiştirdik. Ebru sanatı öğrendiler orada, işte kalıp ahşap baskı tekniğini öğrendiler ve bunları gittikleri kendi şehirlerinde de yaşatıp sürdürmeye devam ediyorlar.
Evet, kültürel mirası gelecek nesillere taşımak adına da çok büyük önem arz eden bir müze. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica
sevgili
ederim.
Tuna Yıldız. Rica yine ederim. Birlikte olmak dileğiyle.
Herkesin
sağ olun, var olun.
Herkesin müzemize bekleriz.
Teşekkürler. Gazi Üniversitesi Halk Bilimi Bölümü doktora öğrencisi, UNESCO bursiyeri sevgili Tuna Yıldız Dünya Bir Hazine köşemizin konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Gamze gamze bir gül ver şimdi, beni göğsüne alıver şimdi. Mevsimi geldi, susadım aşka, benimle bir bütün oluver şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm, gel benim yâre oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklayma, gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. İkinci bahar yaşıyorum, gel benim yâre oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklayma, gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. Şiirler şarkılar söyleyerek mehtabı birlikte seyrederek benimle bir şimdi. İkinci bahar yaşıyorum, gel benim yâre oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklayar, gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. İkinci bahar yaşıyorum, gel benim yâre oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklayar, gözümden dilimden sakınır saklar. bugünkü aklımla. Severim şimdi.
Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'de saatlerimiz 15.24'ü gösteriyor ve hemen stüdyo konuğumuzla sizleri tanıştıralım istiyoruz. Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sayın Yusuf Albayrak bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, kültür varlıkları açısından en zengin bölge olan Şanlıurfa'da bulunan Soğumatör Harabeleri kazı çalışmaları ile ilgili konuşacağız. Nasıl gidiyor kazı çalışmaları, neler söyleyeceksiniz?
Evet, öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Soğumatör Şanlıurfa ilinin 60 kilometre kadar güneydoğusunda, Harran ilinin de 40 kilometre kuzeydoğusunda yer alan antik bir yerleşim olarak tarih sayfalarında yerini aldı. Hı hı. Fazla bilinen bir yer değil, çünkü daha önce hiç çalışma ve kazı yapılmamış. 1900'lü ve 1980'li yıllarda yabancı araştırmacılar bölgeye gelmişler. Burada bir yüzey araştırması, yani kısa süreli bir araştırma yapmışlar. Görmüş oldukları kabartmaları ve yazıtları yayınlamışlar. Onların söylemlerine göre Soğumatör, Ay Tanrısı Sin'in tapınımının olduğu önemli bir merkez. Biz 2012 ve 2013'ündeki yüzey araştırmalarımızda bunu tabii tespit ettik. Eserleri biz de gördük. Daha sonra 2016 Aralık ayında ve bu yıl Mayıs ve Eylül aylarında 2 aylık bir kazı çalışması gerçekleştirdik. Biz Soğumatör'ün bilinen tarihinin milattan sonra 2. yüzyıl Roma dönemi olarak tescil etmiştik. Yalnız kazı çalışmalarında çok önemli bulgularla karşılaştık.
Ne gibi?
Kaya mezarlarının olduğu nekropol. Nekro ölü pol şehir, yani nekropol ölüler şehri. Hı hı. Burada kazı çalışmaları yürüttük ve gördük ki ana kayaya oyulan kaya mezarlarının milattan önce 3000 ve 2000 yılları arasında erken Tunç Çağı dediğimiz dönemde yapıldığını tespit ettik. Fakat biz içine girip mimarisini öğrenebildiğimiz mezarlar Roma dönemi. Biz bunu biliyoruz. Yaklaşık 130 tane kaya mezarı tespit etmiştik. Evet. Yaklaşık yine bu dönem 50 kadar kaya mezarı kazdığımızda bu mezarların tarihini günümüzden yaklaşık 5000 yıl eskiye kadar götürdük. Tabi tarihlendirmeyi biz mezarın mimarisi ve içindeki buluntularla yapıyoruz arkeologlar.
Evet.
Benzer örnekleriyle daha çok kıyaslayarak tarihlendiriyoruz. Bu mezarlar ilk olarak 5000 yıl önce yapılmış, fakat milattan sonra 2. yüzyılda Romalılar bu bölgeye geldiklerinde hazır mezar görmüşler. Bu mezarları, nekropollarını ve kendi mimarilerine göre bu mezarların bazılarını değiştirmişler.
Ne gibi değişiklikler yapmışlar?
Mesela Roma mezar mimarisi bir koridorla mezar kapısına ulaşıyor. Merdivenli veya düz oluyor. İçeriye girdiklerinde tek odalı veya çok odalı olabiliyor.
Evet.
Ve duvarlara arkezolyum dediğimiz üzeri kemerli nişler, hı hı, yapıyorlar. Ölülerini buraya koyuyorlar. Hani toprağa gömü olayı yok.
Evet.
Direkt nişin içerisine bırakıyorlar. Ve biz taşçı işçiliğinden bunu fark ettik, gördük. Uzman arkadaşlar da geldiler, değerlendirme yaptılar. Tabii ben klasik arkeolog, yani Yunan ve Roma dönemi üzerine yoğunluk olarak çalışıyorum. Bu kazdığımız bu mezarlar çok eski dönem. Yani prehistoryacı dediğimiz, arkeoloji tabii kendi alanında üçe ayrılıyor. Prehistorya dediğimiz döneme denk geliyor. Tabii biz araştırdık, değerlendirdik. 54 tane mezar temizledik, kazdık.
Ne zaman tamamlanmıştı o araştırmalar?
2012 ve 2013'te yaptığımız araştırmalarda, evet, biz Roma dedik buraya.
Evet.
Yani buluntular. Kazılarla bu tarih değişti. Tabii Soğumatör'de bir höyük var. Biz höyükte yapmış olduğumuz yüzey araştırmasındaki seramik buluntularını da değerlendirdik. Bu buluntularda kalkolitik çağdan günümüze kadar kesintisiz bir yerleşimin, evet, olduğunu gördük. Ama ETÇ'ye ait bu kadar yoğun buluntular mezarlardan geldi. Bu mezarların İçerisinde çocuk mezarları da var. Buluntularımız gerçekten çok önemli. Benzeri olmayan buluntular var. Mesela bir at arabası, çocuk oyuncağı at arabası bulduk. Tarih olarak da milattan önce 2500 ve 2300'ler arasına bunu verdik biz eser olarak. Yani erken Tunç Çağı'nın ikisi ve üçü dediğimiz dönemlere verdik. Bu oyuncağın benzer örnekleri var. Mesela Mardin Kızıltepe'de yüzey araştırmasında günümüzden 7000 yıl öncesine ait bir yine çocuk oyuncu at arabası bulunmuş. Yalnız çok ilkel. Bizim aracımız daha görsel ve daha donanımlı. Evet. Aracımızın benzer örnekleri var ama bu örneklerin çoğunluğu satın alma yoluyla ele geçmiş. Hani bilimsel bir kazıda ortaya çıkan önemli bir eser olma açısından bizim için bir farklılık göstermekte.
Şimdi geçmiş yıllarda o köylülerin bulduğu heykeller, yazılı taşlar da vardı. Onlar Şanlıurfa Müzesi'nde yerlerini aldılar. Evet. Peki şimdi sizin bu bulduklarınız nerede? Onlar da müzeye gidecekler mi?
Şimdi taşınabilir eserler müzeye gidiyor. Ama taşınamadığımız mesela rölyef olsun, evet, kabartmalar olsun, duvardaki resimler olsun, bunları götürme şansımız yok.
Yok tabii, evet.
Tabii küçük buluntularımız müzeye teslim edildi. Yine bir oyuncak, küçük minyatür 5 santim boyunda bir oyuncak atımız ve bu atın çektiği arabaya ait parçalar ve tekerlekler de bulduk.
Evet.
Yine küçük bronzdan yaklaşık 1 santim kadar bir koç, kolye gibi düşündük biz onu. Hı hı. Bir eserimiz var. Yine bunun yanında 4500 yıllık günümüzden eski bir çıngırağımız var. Keklik, kuş motifli, evet, keklik olarak değerlendirdik. Evet. Bebeğin eline veriyorsun, küçük bir taş atıyorsun altındaki delikten. Çocuk sallıyor, oynuyor ve susuyor. Bu da çok değişik.
Evet.
Yine önemli bir buluntumuz var. Bunun hiçbir örneği yok. Benzeri yok. İnsan yüzlü bir mezarımız var. Mezara girdiğimizde tabii o dönemdeki mezarlar kuyu şeklinde ana kayaya bir kazılıyor, giriliyor. O kuyudan genelde kuzey yönünde bir kapı açılıp daha sonra mezar odası genişletilerek bir oda yapılıyor. Kapıda bir insanın çok zor girebileceği, eğilerek girebileceği şekilde yapılıyor. Ölü ve hediyeler içerisine konduktan sonra bir taşla, ağır bir taşla kapatılıyor.
Evet.
Vahşi hayvanlar zarar vermesin diye kapatılıyor. Bu insan yüzlü eserimizin hiçbir benzeri yok, bulamadık. Bu eserimizi de biz günümüzden 5000 yıl öncesine tarihlendik. Tabii yorumu açık bir mezar.
Evet. Bunlar daha içinde, gün yüzüne çıkmayı bekleyen kim bilir neler,
evet,
var.
Evet.
Var mı tahminleriniz tabii bu anlamda?
Bu kadar kısa sürede, bu kadar az mezarda, bu kadar fazla buluntu bulduğumuzu düşünürsek devam edecek olan önümüzdeki yıllardaki kazı çalışmalarımızda biz nekropolün tamamen kazıp temizleyip turizme kazandırmayı düşünüyoruz ve daha yeni güzel buluntular, ender, nadir örnekler bulacağımıza inanıyoruz. Sormatar'ın bir önemi de şu: çok fazla tünel var. Arazinin kayalık yapısı, alçak tepeler şeklinde olması nedeniyle.
Evet.
Buradaki tünellerin muhtemelen bir yeraltı şehrine ulaşım sağladığını düşünüyoruz. Bunun için de tabii bir elimizde bir dayanağımız var. Antik kaynakların bize verdiği bilgiye göre Hristiyanlığın ilk dönemlerinde olsun, daha sonraki dönemlerde olsun, Edessa, yani Urfa'daki Edessa Krallığı'nda Romalıların bir Hristiyan katliamı yaptığını biliyoruz. Bunu kaynaklardan okuyoruz. Bu katliamdan kaçan Hristiyanların şehirden uzak, yaklaşık 70-80 kilometre dağlık bir alanda yeraltı şehri yapıp burada yaşadıklarını düşünmemiz gerekiyor. Tabii bunu önümüzdeki yıllarda yapacağımız kazılarda ortaya koyacağız. Evet.
Böylece bölgede turizme kazandırılmış olacak aslında. Soğumatar çok fazla tanıtılmadı,
bilinmiyor,
galiba
bilinmiyor.
Değil mi? Bilinmiyor.
Soğumatarımızın hemen 20 kilometre güneyinde Şuayb şehrimiz var. Şuayb peygamberin yaşadığı yer olarak söyleniyor. Musa peygamberin yaşadığı yer olarak da Soğumatar söyleniyor. Hazreti Musa'nın kuyusunun olduğu söylendiği için böyle bir şey var. Tabii biz orada çok zor şartlarda kazı yapıyoruz. Güneydoğu'da gerçekten kazı yapmak çok zor. Sıcaklık çok önemli bir faktör. Bazen derece 60'lara kadar vuruyor. Yani mesela iki tane arkeoloğumuz bu kazı çalışmasında bayıldı. Bizi acile götürdük. Ve bir kazı evimiz olmadığı için orada biz her gün 70 kilometre gidip 70 kilometre geliyoruz. Güneşin altında çalışıyoruz. Orada oturup yemek yiyebileceğimiz bir alanımız da yok. Sağ olsun. Buradan da teşekkür ediyorum. Köyümüzün muhtarı bize hem güler yüzünü açtı hem kapısını açtı. Çayımızı demliyor. Yemeğimizi orada yiyebiliyoruz. Yine tabii kültür varlıkları ve müzeler genel müdürün izniyle Şanlıurfa Müzesi Başkanlığı'nda gerçekleştirdik bu çalışmayı. Şanlıurfa Belediye'miz olsun, Eyyubiye Belediyesi ve Haliliye Belediyesi bize katkılarda bulundu. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu tanıtımlarla önemli bir turizm cazibe merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. Burayla ilgili projelerimiz var. bu projelerimizde destek bulabilirsek hayata geçireceğiz.
Ne tür projeler?
Solmatar ve Şuvayipşehir'in turizme kazandırılması. Hani gelen turist ya burada bir şey yokmuş hadi dönelim demeyip kenti antik kutsal alanı gezip tamamen değerlendirebileceği projelerimiz var. Bunun için de biz destek istiyoruz. Biz çalışırız, çalışacağız.
Ve desteğe ihtiyacımız var
diyorsunuz. Destek olduğu sürece çalışacağız.
Evet. Peki bu arada uluslararası basında da oldukça yer aldınız bu çalışmalarda.
Evet, evet. Yani aracımız özellikle Sümer savaş arabası modeli olduğu için bunların örneği çok fazla yok. Tabii süremiz az biliyorum. Aslında bu oyuncaklara detaylı bir şekilde değinmek istiyorum. Oyuncak tarihine, insanlara, çocuklara katkısına, eğitime katkısına, eğlence katkısına ama bu seferlik bu programımızda böyle kısa geçiştirelim. İnşallah ileride bir program yaparsak buluntularımızı daha detaylı örnekleriyle birlikte ben anlatmak isterim.
Evet. Yerel basında olsun. Dinleyicilerimiz Hayatın Sesleri sayfasına girdikleri takdirde o buluntuların resimlerini de görebilirler.
Görebilirler. Yani amacımız daha iyi şeyler yapmak. Mesleğimiz gereği, arkeolog olduğumuz için. Tabii özveri gerekiyor. Bu işi sevmediğiniz zaman bu işi yapamazsınız. Onun için bize imkan sağlandığı sürece biz çalışırız. Gerek yerel basında gerek ulusal ve uluslararası basında çok fazla yer aldık son iki aydır. Sürekli gündemdeydik. Ve ben daha önce turist görmüyordum. Bu tanıtımdan sonra turistleri de Soğumatar'da görmeye başladık. Ve bizim için bu çok sevindirici bir olay.
Soğumatar'ın da tanıtılması.
Tabii tanıtılması için gerekli. Biz bunun için destek istiyoruz yani.
Evet, tek söyleyeceğim bu diyorsunuz.
Evet, evet.
Destek olduğu sürece çalışmalar, evet, kazılar devam edecek ve daha ne buluntular ortaya
bekliyoruz,
çıkacak.
Bekliyoruz, bekliyoruz. Çok fazla, çünkü açmadığımız daha başka çok fazla mezarlar var.
Hı hı.
Hani mezarlar Roma döneminde değiştirilmiş ama o dönemde Romalılar sadece içerideki kemikleri alıp boşaltmışlar. Sunulara, kaplara, yüzün üzerinde bizim hediyemiz var, mezar hediyesi diyoruz. Sunu
biz kapladı. Daha yakın tarihi bulmamız gerektiğini düşünürken çok daha uzak ulaştık diyorsunuz.
Bize sürpriz olan o.
Evet. Yani neler var bu tür bekleyen?
Milattan sonra 2. yüzyıl olarak düşünürken bir de baktık ki bizi 5000 yıl öncesine götürdü burası.
Evet.
Tabii höyüğümüz var, çok önemli bir höyük. Höyükte de kazı çalışması başlatırsak orada da çok güzel. Daha eskilere, yani milattan önce 10 binlere kadar gideceğimizi düşünüyoruz. Yine yani kısa bir şey söylemek istiyorum.
Buyurun.
Göbekli Tepe çok önemli biliyorsunuz.
Hı hı.
Şanlıurfa tarihi için ilk tapınak günümüzden yaklaşık 12-13 bin yıl öncesine. Yine Ardahan Üniversitesi'nden bir doçent arkadaşımız Bahattin Çelik Bey. Soğumatar'a 20 kilometre yakın Harbet Suvan Tepe diye bir yerde bir kazı başlattı. Bu yıl bir ay çalışabildi. Ödenek para nedeniyle bir ay. Orası da Göbekli Tepe ile çağdaş bir yer. Ve orada günümüzden 10 bin yıl kadar eskiye ait bir erkek heykeli buldu. Bunun izni alınacak, yakında basında paylaşılacak. Yine tapınağın duvarlarına ait. Yani şunu söylemek istiyorum. Urfa gerçekten bu anlamda çok değerli, önemli bir yer. Nereye kazma vursanız tarih fışkıran bir yer. Araştırmacıların, arkeologların desteklenip burada çalışmaların arttırılması temennimiz.
Evet. Bundan sonraki çalışmalar ne zaman başlayacak?
Aslında biz bir aydan çalışmak istemiştik. Oranın iklimi müsaitti. Hı hı. Ödeneğimiz olsaydı. Ödeneğimiz olmadığı için kazıyı biz kapattık. Yaklaşık 15 gün önce.
Mecburiyetten kapattık diyorsunuz.
Ya zorunlu kapattık. Evet. Yoksa oranın iklimi yılbaşına kadar
müsait.
Hı hı. Seneye Nisan-Mayıs aylarında tekrar çalışmayı planlıyoruz. Bunun için de gerekli başvurumuzu yapıp izinleri alacağız. Sıcak bir dönemde çok zorlandık. Temmuz-Ağustos'ta. O dönemde ara verip bu sefer tekrar işte Eylül-Ekim'de tekrar çalışmayı düşünüyoruz.
Bu sefer daha da uzun tutabiliriz imkanlarımız olduğu sürece diyorsunuz.
Ne kadar, mesela Harran'da da kazı yapılıyor. Yılın yaklaşık 8-9 ayı kazı yapılıyor Harran'da da. Orası da çok önemli bir yer. Tabii ben Soğumatar'ı anlatacaktım ama bayağı Urfa'nın arkeolojisinden kısa da olsa bilgiler verdim.
Evet. Soğumatar'ın da daha çok tanıtılması için bu projenin desteklenmesine ihtiyacımız var diyorsunuz.
Temennimiz o.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yusuf Albayrak verdiğiniz bilgiler
ben
için.
Ben teşekkür ediyorum.
Umarız sezon başında yine kazmaya başladığınızda sizi stüdyomuzda ağırlayıp bu seferin seviniriz. Nelerin ortaya çıktığını evet. Yine dinleyicilerimizle paylaşmak dileğiyle. Çünkü gün yüzüne çıkmayı bekleyen daha neler var dedik. İşte onları evet. Da duyurmak üzere çok teşekkür evet. Ediyoruz
teşekkür
bugün için.
Ediyorum.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Harran Üniversitesi'nden bir konuğumuz vardı. Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın Yusuf Albayrak bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Sene, eziyet eder mi seven sevene? Güzelim yürekten bağlıyım sana. Eziyet eder mi söyle seven sevene? Yandırdın kalbimi aman ey kaşlar keman. Bu derdime inan yar, sensiz yaşayabilmirim ey sevgili canan. Bu aşkıma inan. Yandırdın kalbimi aman ey kaşlı keman. Bu aşkıma inan yar, sensiz yaşayabilmirim ey sevgili canan. Bu derdime inan. İntizarda koyma kadan men alım. Seni görmeyen de fenadır halım. İntizarda koyma koyma kadan men alım. Yandırdın kalbimi aman ey kaşlar keman. Bu eşkime inan yar, sensiz yaşayabilmirim ey sevgili canım. Bu derdime inan. Yandırdın kalbimi aman ey kaşlar keman. Bu derdime inan yar, sensiz yaşayabilmirim ey sevgili canan. Bu derdime inan.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Hayal meyal duyduğu seslerle uyandı uykusundan genç adam. Yoğun ve gergin bir günün ardından daldığı uyku öyle tatlı geliyordu ki o an kalkmak istemedi canı. Fakat ne olduğunu tam çözemediği, ısrarlı sesler de rahat bırakmıyordu bir türlü. Tekrar uykuya dalma çabasıyla sımsıkı kapattığı gözlerini aralayıp dikkat kesildi. Biri kapının zilini ısrarla çalıyordu. Başucundaki gece lambasını açıp saate baktı, gecenin üçüydü. Bu saatte bu kadar ısrarlı ziyaretçi kim olabilirdi ki? En sonunda merakı uyuşukluğunu yendi ve mesleğinin mutlak bir gereklilik olarak verdiği çeviklikle kalktı yatağında. Başucundaki sehpanın üzerinde duran ve alışkın olduğu bir tedbirlilikle kavradığı cismin soğukluğunu hissetti avucunda. Koşarak ulaştığı sokak kapısının önünde değil, yanında durdu aynı tedbirlilikle ve "Kim o?" diye biraz da buyurgan bir tonda seslendi ısrarlı ziyaretçisine. "Aç, çabuk!" diye karşılık veren tedirgin, ürkmüş ve telaşlı sesi tanıdıysa da ihtimal veremedi gerçekliğini. yine de açtı kapıyı. Şaşkınlık, merak, korku, endişe karışımı tanımlanamaz bir duyguyla ve sorularla yüklü sesi yankılandı sokağın boşluğunda. Hayat! Çok uzak bir mesafeden, kim bilir neleri göze alarak geldiği her halinden belli olan hayat, hiç de beklenmedik bir zamanda tam karşısında duruyordu işte. Sarılırcasına titriyordu. Ama bu titreyişe günlerdir aralıksız yağan yağmur ve ona eşlik eden soğuğun yol açmadığı, korkudan büyümüş, yorgun gözlerinden dokunuyordu. Tedirgin bir tavırla ardına baktıktan sonra, "Senden başka kimseye gidemezdim" diyerek ve davet beklemeden girdi içeriye. Yağmurdan sırılsıklam olmuş ayakkabılarını çıkarıp yürüdü odanın ortasına doğru. Ve üşümüş bedenini ısıtmak istercesine sarıldı ıslak ırkasına. Bir saat sonrasında üzerinde kendisinin verdiği kuru giysiler ve elinde bir kupa bardak dolusu çayla hala biraz titreyerek ama sessizce oturuyordu hayat. Yaşadıklarına ve onu gecenin bir vakti yüzlerce kilometreden oraya taşıyan nedene ya da nedenlere dair tek söz söylememişti henüz. Bir süre daha oturdular sessizce. Sonunda üzerindekileri değiştirip oturduğundan beri masanın üzerinde duran ve kapı çaldığında en genç adamın elini ürpertmiş olan soğuk cisme sabitlediği bakışlarını genç adama çevirdi. "Biliyorum amcaoğlu, meraktasın, anlatacağım şimdi" dedi kuru bir sesle. Ardından soluk soluğa ve o anları yeniden yaşarmışçasına anlatmaya başladı olup biteni. "Bir genci sevmişti memlekette hayat. Gizlice buluşuyorlardı zaman zaman. Yakın bir gelecekte adım atacaklarına inandıkları hayata dair hayallerini paylaşıyorlardı. Birkaç gün önce babasının kendince baskına uğrattığı kaçamak buluşmalarında. Tam da evlendirmeye karar verdiği bir başka ve kendisinden yaşça bir hayli büyük bir adamdan istediği başlık parasını aldığı güne rastlamıştı yakalanmaları. Kolundan tutup yıllar önce yaptığı gibi eve sürüklercesine götürmüş ve kapısını üzerine kilitlediği odasına kapatmıştı babası. Yıllar önce ilkokulu bitirdiği gün okuma faslının da bittiğini söylemişti babası. 9 nüfuslu evin işlerinde ve bir abla olmaktan öte bir küçük anne gibi üzerine titrediği 5 yaşındaki küçük kardeşinin bakımında annesine yardım edecekti. Okumak istediğini söyleyip itiraz ettiğinde önce yanağına okkalı bir şamar indirmiş, sonra da akıllanıp isteğine boyun eğinceye kadar karşı çıkmamak üzere odasına kilitlemişti babası. Küçük kardeşine duyduğu sevginin hatırına boyun eğmişti babasının biçtiği kadere hayat. Fakat bu kez böyle olmayacaktı. Çünkü kilidini saçındaki tel tokanın yardımıyla açtığı kapıdan usulca çıktığında duymuştu amcalarının da katıldığı aile meclisinin hakkında verdiği kararı. Olanlar affedilmez bir namus meselesiydi onlara göre ve yine onların fikrince işlediği suçun bedeli belliydi. Bu bedelin gereğini yerine getirmek üzere aralarında kararlaştırdıkları görevlinin kimliği acıtmıştı yüreğine en çok. Üzerine titrediği küçük erkek kardeşini yaşı küçük olduğu için seçmişlerdi özellikle. Sonrasını "bir yolunu bulup kaçtım işte" diyerek tek cümlede özetledi hayat. "Sadece sana gelebilirdim amcaoğlu" dedi sonra. "Sadece sana gelebilirdim çünkü sen onlardan farklısın ve polissin. Peşimdeler ve ikimiz de biliyoruz ilk önce buraya gelecekler. Burada kalıp başına iş açmak, seni aileyle işin arasında bırakmak istemem. Bana bir yol göster." Sabahın ilk ışıklarıyla beraber çıktılar kapıdan. Verdikleri acımasızca karardan vazgeçmeleri sağlanıncaya kadar geçecek süre boyunca bir kadın sığınma evinde kalacaktı hayat. Mutlaka çözülecekti bu kör düğüm. Ve ahdım olsun diye düşündü hayat. Umudunu asla yitirmeyecekti ömrünün kalanı için ailesi tarafından biçilen kadere inat.
Çocukluğum kavruk,
haftanın ilk günündeki birlikteliğimizin sonuna geldik. Sevgili dinleyenlerimiz Gülşen Ayvaz, Feray Uz, Meltem Afşar hazırladılar bugünkü birlikteliğimizi. Sevgili Recep Özlem yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum her zaman olduğu gibi. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentte buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.